Kitabın adı Suların Getirdiği Padişah. İkinci Selim. Yazarı Cahit Ülkü. 22. Ayrım. Casuslar Şah'ın Beyazıt'la birlikte saldırma niyetinin olmadığını bildirince, Süleyman ordugahı dağıtarak İstanbul'a, Selim Konya'ya döndü. Selim, Nurbanu'ya duyduğu özlemi vücudunun her hücresinde hissettiğinden doğruca onun yanına koştu. Kadının gözlerinde dişiliğin olduğu kadar Selim'in bir anda yorumlayamadığı sevincin pırıltıları vardı. O gecenin sabahında gün doğarken Nurbanu Selim'e sokularak, "Şimdiye dek erkek olduklarında akıbetleri belli olmayacağından yeni bir evlat istemiyorduk. Ama inşallah taht yolunda yalnız kalacaksın. O halde neslinin sürmesini güvenceye almak için yeni erkek evlatlarımızın olması gerekmiyor mu?" deyince şehzade, "Anlaşılan valide sultan olmayı garantilemek istiyorsun. Peki dediğin olsun." diyerek uzun kahkahalar savurmuştu. Selim her şeyin ters yüz olmasından korkuyordu. Ablasıyla Rüstem'in dolduruşlarına gelen padişahın Lale Paşa'yı sürgüne göndermesi can sıkıcıydı. Mihrimah'a mektup yazdı ve "Bayezid'e arka çıkmak, bana karşı çıkmaktır. Bunun hesabı sorulur." diyerek onu yıldırmaya çalıştı. Padişaha da mektup göndererek Bayezid geri dönmeye kalkışırsa onu ancak Lale Paşa'nın durduracağını anlattı ve paşanın Van Beylerbeyliğine atanmasını istedi. Padişah onun bu dileğini yerine getirince Selim rahatladı ama gene de gergindi. Bayezid Anadolu'ya dönerse eskisinden güçlü olacak, yılgınlığa düşen padişah onunla pazarlığa girişerek diğer oğlunu feda edecekti. Şaha yazdığı mektubunda kardeşine "Mağrur şeytan" diyor, ihtiyar padişahla yapılan barışın geçici, kendisiyle yapılan kalıcı olacağını vurgulayıp bu asinin Allah için muhabbet, Allah için nefret kuralı gereğince katlinin farz olduğunu yazarak mektubunu Sadi'nin "Kötülere iyilik etmek, iyilere kötülük etmektir" beytiyle bitiriyordu. O sırada iç oğlana beklediği Yasef'in Konya'ya yaklaştığını bildirdi. Selim yerinden fırladı. Yasef'i karşılamak için birkaç adamıyla atlandı. Kendisi sefer yollarındayken Yasef, halasının kızı Reyna ile evlenerek servetini ikiye katlamış, sünnet olarak Yahudiliğini ilan etmişti. Yani onunla konuşacak hayli şeyleri vardı. Yasef'in arabası görününce atını mahmuzladı. Yasef de arabadan inip ona doğru koşmaya başladı. İki ahbap hasretle kucaklaşıp birbirlerinin sırtlarını tokatladıktan sonra arabaya bindiler. Selim gördüğüne inanmadı. Arabanın ortasına kelepçelerle sabitlenmiş mangalın üstünde deliklerinden buhar fışkıran su dolu tuhaf bir bakır kap vardı. Döşemeye vidalanmış masanın tavlasına iki delik açılmış, bu deliklere birer çamçak yerleştirilmişti. Şarap kokusu ve dışarıdaki ayazdan sonra bu ılıklık Selim'i mest etti. Yasef çamçakları yarısına dek şarapla doldurdu ve kendi bardağını kaldırırken "Haydi şehzadem, hayat kısa, yapacak şey çok, biz de vakti boşa harcamayalım" dedi. Çok geçmeden arabanın pencerelerinden dışarıya kahkahalar taşıyordu. Selim'in odasına girdiklerinde vakit ikindiye rampalamıştı. Selim İstanbul'da olup bitenleri sorunca Yasef durumu anlatmak zorunda kaldı. Duydukları Selim için iç acıcı şeyler değildi. Yasef bir yudum şarapla genzini ıslattıktan sonra devam etti. "Baban tahtından başka şeyi umursamıyor. Gelgitler arasında yalpalanıp duruyor." Selim az önce yazdığı mektubu dolaptan çıkarıp Yasef'e uzattı. "Seni beklerken Şah'a bu mektubu yazıyordum. Bir oku bakalım." Yasef mektubu birkaç kez okuduktan sonra "Bazı eklemeler gerekli" dedi. "Şah babana yemin ettim, af ahitnamesi gelmeden şehzadeyi teslim edemem" diyor. "Ona bana teslim etmeyeceğine dair yemin etmedin, o halde kardeşimi bana ver" diyebilirsin. "Şahın istedikleri barış, para ve toprak. Bunlardan ilk ikisini sen de verebilirsin. Bayezid'i sana teslim ettiğinde ona hayli altın vereceğini söyleyip pazarlık kapısını açıver. Bakalım ne olacak?" Yasef, odaya giren Ali Çavuş destur isteyip Selim'e yaklaşınca susmak zorunda kaldı. Ali Çavuş, Selim'in kulağına bir şeyler fısıldayıp çekildi. Selim sevinçle, "Şah Beyazıt'ın 9000 askerini ondan uzak yerlere dağıtmış" dedi. "Şu mektubu hemen Şah'a göndermen iyi olacak ama önce babandan izin almayı unutma" dedi Yasef. Selim de eklemeleri yapıp mektubu padişaha gönderdi. Önerileri beğenen Süleyman, düşündüğün tedbirler üzerine hareket edesin, şaha muteber adamını gönderip onunla müşavere edesin diye Selim'e name gönderdi. O sırada padişah ve Selim, Kazvin'deki gelişmeleri bilmediklerinden İran'dan gönderilen elçilerin gelişine kilitlenmişlerdi. Elçiler, İstanbul'da padişahın huzuruna varınca ilkin Ali Ağa Şah'ın mektubunu okudu. Bayezid'in kötü işlerini sıralayan Şah, mektubuna şöyle devam ediyordu. Kudretli zamanlarda af edip, gazaplı zamanlarda yumuşamak Allah'ın sevdiği işlerdir. Hazreti Padişah, Bayezid'i teslim etmemizi emretmişler. Ama böyle hareket, soyuma gelenek ve sünnet olmamıştır. Nameniz Bayezid'e okunduğunda, gözyaşları içinde yalvarıp dedi ki, günahlarım affedilmeden beni gönderirseniz, Padişah Sultan Mustafa gibi beni de öldürecektir. İslam padişahından rica olunur ki, günah denizine dalan şehzadenin suçları bağışlansın. Şehzadeye güven gelmesi için ferman yazılarak, ben dostunuza gönderilsin. Mektup okunurken, hayalinde Bayezid'in çocukluğu canlanan baba, belki de kadere, lanet ediyordu. Elçi Nabut Ağa, padişahın yüzüne yayılan tebessümden cesaretlendi. Şahımız şehzade ile askerlerinin ihtiyaçları için servet harcamıştır. Padişahımız bu masraflara karşılık herhalde bir miktar altın ile Bağdat vilayetini şahımıza lütfederler. Ortalığa buz gibi sessizlik çökmüş, padişahın yüzündeki tikler atmaya başlamıştı. Rüstem Atik davranıp Nabut Ağa'nın kolunu tuttu. Onun yanıtı bendedir. Dışarı çıkın ve yanıtınızı benden alın diyerek onu kubbe altına götürdü. Ağayı dil ile azarladıktan sonra Şah mektubunda akla uymayan söz yazmamış. Sen ne küstah adamsın ki bu sözleri lisana getirirsin. Bizim Bayezid'den ve padişahınızdan ne korkumuz ola ki mülk rüşvet verile. Padişah düşmanlarının yağısı ve avlayıcısıdır. Allah'ın izniyle varır, isteseniz de istemeseniz de onu elinizden alır. Karşı gelmezseniz, belki de dillere destan olan Hüsrev'inki gibi bir hazineyi size bağışlar dedi. Öteki elçiler arz odasından çıkarılmış, padişahla Sokollu baş başa kalmıştı. Padişah odanın ortasında gidip geliyordu. Ordusuyla varıp şehzadeyi zorla şahın elinden almak kestirme çözümdü. Ama ahali ve asker arasında Bayezid yandaşları çoğalıyordu. Yeniçeriler Bayezid'den yana tutum takınmaya başlamışlardı. Mustafa'nın katlinden beri kardeş kavgalarına tiksintiyle bakan ordunun İstanbul'dan uzaklarda saf değiştirmesi de olasıydı. O bunları düşünürken Rüstem içeriye girdi. Paşa alçak sesle Nabut Ağa'ya hak ettiği yanıt verilmiştir dedikten sonra ekledi. Şah'ın Bağdat'ı istediği yoktur. Elçi Şah'a yaranmak için yakışıksız sözler etmiş. Padişah bu açıklamayı duyunca rahatlayıverdi. Sokollu ise kıpkırmızı olan yüzünün iyice kızardığını saklamak istercesine başını öne eğmişti. Süleyman, buyurdum ki Şah'a Bayezid'i affettiğim bildirilsin. Ancak onu akılsız işlere bulaştıran Ferruh, Abdüşanoğlu, Dursun ve Aksak Seyfettin derler dört fitneci idam edile. Bayezid birkaç eski kulları ve oğullarıyla birlikte sınıra gönderile. Sınırda bir beylerbeyi şehzadeyi eski sancağı Amasya'ya götürecektir deyince Sokollu'nun rengi kaçtı. Aslında Kazvin'deki gelişmeler şu anki düşüncelerini boşa çıkaracak nitelikteydi ve bu değişimleri bilmeyen Sokollu küçük de olsa bir mevzi kazanmak peşindeydi. Paşa, Selim Han'ın da fikri alınırsa iyi olur. O da kesinlikle düşüncenize katılacaktır. Ama Bayezid Han, sancağına döndükte af kararına kardeşinin katıldığını bilirse, aralarındaki düşmanlık dostluğa dönüşebilir ve inşallah yeniden isyana kalkışmaz dedi. Süleyman hafifçe sendeledi. Ayağa kalkarken, kapıcımız Şah'a yazılacak mektubun suretini Selim'e götürsün. Ayrıca mektubumuzu Şah'a götürecek heyete Selim'in dahi adamı katılsın dedi. Padişah'ın mektubu Selim'i allak bullak etti. Şimdi Bayezid sancağına dönerse belki de kaçan kendisi olacaktı. Oysa son mektubunda Tahmas, Bayezid'in idamı için önerilenlerin hak ve adalete uygun olduğuna, elçinizin sözde açıklamaları sonucunda inandım diyordu. padişaha yazdığı mektupta onun bu sözlerini dile getirdikten sonra Bayezid'in tekrar isyan etmeyeceğine inanılıyorsa ve şahın aracılığı devlete yarar sağlayacaksa kabul edilsin diyerek mektubunu bitirdi ve konuşma yeteneğine güvendiği Mehmet Ağa'yı gidecek elçi heyetine temsilci olarak atadı. Mehmet Ağa, Şah'a Selim padişah olursa ondan dostluk beklenmemesini, Bayezid katledilirse Selim'in İran'la barışı korumaları için çocuklarına vasiyet bırakacağına dair ahitname göndereceğini söyleyecekti. Şah, hanlara gönderdiği gizli mektuplarla dağıtılan askerlerin satın alınmasını, direnenlerin katledilmelerini emretmişti. Ama Bayezid'in olanları duymaması için geçeklere yol kesenler yerleştirilip o yandan bu tarafa geçmeye yeltenenlerin öldürülmelerini, satın alınan adamlardan güvenilir olanlarıyla Bayezid'e pembe haberler gönderilmesini istedi. Şah'ın bir amacı da planlanan evliliği ertelemekti. Bu arada Bayezid'i umutlandırmak için ziyafetler düzenliyor, düzmece mektuplarla affın yakın olduğuna şehzadeye inandırmak istiyordu. Bu konuda öyle başarılı olduk ki bir gün şehzade af kapıya gelmişken bu evlilik babamı öfkelendirir. Aftan sonra durum ona bildirilip padişahtan izin alınsa daha doğru olmaz mı deyince şah neredeyse zil takıp oynayacaktı. Ama müthiş bir ustalıkla yüzünü astı. Hanlar evliliğin sence istenmediğini sanırlarsa gururumuz fena halde incinmez mi? Bayezid yüzünü karartınca gülümseyerek devam etti. Haklısın. Bu evlilik oldu bittiye getirilirse padişah aramızda gizli anlaşma yapıldığını sanarak aftan vazgeçebilir. O halde dostum için bu sıkıntıyı göğüslemeliyim. Şah içinden Bayezid'in siyaset bilmezliğine gülüyordu. Yumuşacık sesle, sizinle görüşmek için önemli işlerimizi ertelemiştik dedi. Şimdi ricamız odur ki askerlerinizden birkaç bin adamla o tehlikeli işlerimizin sonuçlanması için yardım ediniz. Şehzade onun kolunu sıkarak gülümsedi. Yaptıklarınızın yanında bunun sözü mü olur? En seçkin askerlerim emrinizdedir dedi ve 500 askeri kendine bırakıp kalanları Şah'ın hizmetine verdi. Bu askerler Şah'ın yıllardır bastıramadığı isyanı kısa sürede bastırsalar da onlardan teki geri dönmedi. İsyanın bastırılmasına karşın askerlerin dönmeyişi Bayezid'i kuşkulandırmıştı. Şah, muzaffer askerlerinin kar kalkınca törenlerle başkente döneceklerini söylüyor, zaferi kutlamak için bağında düzenlediği şölene onu davet ediyordu. Ama şehzadenin içine kurt düşmüştü. Selim'in adamlar gönderdiğini öğrenmesine karşın Şah onlardan söz etmediği için kendisinden bazı şeylerin saklandığından da şüpheleniyordu. Davetten önce divanını topladı. Katılanlara kuşkularını anlattıktan sonra sizce tedbir nedir diye sordu. Kuduz Ferhat her zamanki gibi öne çıkıp, yarın Şah Bağ'da bize meclis kuruyor. Baskın verip, Şah'ın üzerine kılıç koruz. Bakalım o zaman ne olacak deyince, Ferruh Bey hemen atıldı. En iyisi birkaç tüfek atarla Şah'ı avlamak. Çıkan kargaşadan yararlanıp Şirvan'a ya da Gürcistan taraflarına kaçarız. Yoksa bu alçak Şah hepimizi avlayacak. Bayezid'in beyni uyuşmuştu. Şimdi 12 bin kişilik ordusu olaydı böylesine kapana mı kısılırdı? Galiba önerilenden başka çıkar yol yoktu. Kuduz Ferhat, menzilin eriştiği yerdeki sineği gözünden vurabilecek 3 tüfek atarımız var. Onları bağda tenha yerlere yerleştirebilirim dedi. Ferruh Bey de onu yüreklendirdi. 500-600 adamımız kaldı. Şölen başladıktan sonra bunları çevreye yerleştiririz. Şah tepelenince onlar da nöbetçileri basıp arbede çıkarırlar. Bu karışıklıkta kaçabiliriz. Babanız bize yetişememişti. Bunlar hiç yetişemez. Bayezid bir süre boşluktaki noktaya baka kaldı. Sonra Ferhat Paşa'ya döndü. Paşa, ağalara danışıp nasıl hareket edileceğine karar ver. Sen Ferruh, ağırlıklarımızın ve hazinenin yola çıkacak şekilde hazırlanması sana ait. İkindide Şah'ın bağında şölen kuruldu. Şah, Bayezid'i ateşbazların bulunduğu yere götürdü ve dostluk geleneği uyarınca pişen aşa birlikte tuz serptiler. Bağı gezerlerken Bayezid, Ferruh Bey'le göz göze geldi. Ferruh Bey, gözlerini açıp kapayarak hazırlıkların bittiğini bildirince, Ferhat Paşa'ya saldırı emrini vermek için Şah'ın yanından ayrıldı. Fırsat kollayan Arap Mehmet, sansar gibi o yana seyirterek Tahmasp'ın kulağına eğildi. ''Aman Şah'ım, sakın gafil olman. Babasına asi olan bu kötü hareketli şehzade, bir iki tüfek atıcısına tembih etmiş ve size ölümcül yara eriştirmeleri için onlara pek çok vaatler vermiş.'' diye fısıldayıp kayboldu. Ne var ki Beyazıt'ın gulamlarından biri onu duymuştu. Şah iki büklüm olup yere yığıldı. Elini karnına bastırırken, "Eyvah, gene göbek burusu tuttu," diye inlemeye başladı. Öteden beri karın ağrısı çeken Şah'ı kıvranırken gören yakınları onun etrafını sardılar. Şah göz açıp kapatasıya dek adamlarının kollarında saraya götürüldü. Vezirler Şah'ın hastalandığını söyleyip onun adına Bayazıt'tan özür dilediler. Şehzadeyi kaldığı konağa dek uğurladılar. Bayazıt odasında ispazmoza tutulmuş gibi titriyordu. Kapının önünde patırtı kopunca ne oluyor diye bakacak olduğu an açılan kapıdan tüyü bitmemiş kölesi içeri dalarak üsküfünü yere çalmaya başladı. Az önce Şah'a fısıldananları duyan gulam yana yakılı Arap Mehmet'in söylediklerini anlatıyordu. Bayazıt öfkeyle Arap Mehmet'in getirilmesini emretti. Yaka paça içeriye sokulan Arap Mehmet, iftiraya uğradığını anlatmaya çalışırken, gulam onun yüzüne genzindeki tüm tükrüyü boca itti ve "Pis hain, yalancı nankör!" diye bağırdı. Bayazıt'ın işaretiyle Arap Mehmet'in başı oracıkta kesiliverdi. Aksak Seyfettin'le Miralay Mestan oradan süzülüp Şah'ın sarayına koştular. Şah onları hemen huzuruna kabul etti. Önce Aksak Seyfettin söz aldı. "Arap Mehmet Şehzade'ye bu yüce şah sana temiz bir sığınak iken kötülüğe niyetlenmek neden lazım gelir? Bu son senin de başına gelir," diye nasihat ettiğinden katledildi. O susar susmaz Miralay Mestan ileri vardı. "Biz dahi ol hususta söz birliği etmiş idik. Bundan sonra fırsat bulursa bizi dahi katledecektir. Artık yüce şahın iyiliğine sığınıyoruz. Sen ne eylersen eyle." Şehzadenin şahı öldürmeye kalkıştığı yolunda söylentiler yayılınca, ertesi gün, ikindiden sonra Şiiler, Bayazıt'ın konağı önünde toplanarak bağırıp çağırmaya, taş ve sopayla konağa saldırmaya başladılar. Ferhat Paşa, elde kalan yiğitlerle belayı def etmek için var gücünü harcasa da kalabalık azgınlaşıyordu. Sinirli adımlarla odasını arşınlayan şehzade, sonunun geldiğini düşünmeye başlamıştı. Kuşkusuz az sonra bu çılgın yığın konağa basıp önüne çıkanı katledecekti. Yürümeyi kesti. Kapıda nöbette duran kapıcı başıya, "Tiz oğullarım huzura getirile. Benden sonra halleri nice olacaktır. Bari yüzleri akıyla tarafımdan öldürülmüş olsunlar," diye emretti. Ama Şah'ın burada da kulakçıları vardı. Haber anında saraya yetiştirildi. Şah bu kadar gözdağını yeterli görmüştü. Askerlerini gönderip Bayazıt'ın konağına saldıranları dağıttırdı. Az sonra Bayazıt'ın huzurunda çıkan Şah'ın elçisi etek öpüyordu. "Şahımız hasta yatağında durumu öğrenince çok üzüldü. Size saldıranlar yakalanarak emriniz üzere cezalandırılacaktır. Şahımız, masum yavrularınızı öldürmekte sebep nedir? Babalık ve evlatlık hakkındaki kusur meydana gelmemişken bu ne garip nesnedir?" diyor. Ardından yeni elçiler geldiler. Şah, şehzadenin oğullarına yanındaki sünnilere kaftanlar, rengarenk şekerlemeler ve tatlılar göndermişti. Ayrıca üzüntü ve özürlerini yineliyor, ertesi gün şehzadeyi yemeğe çağırıyordu. Konaktakilerin her biri bir köşeye sinmişti. Koridorlarda yalnızlığın fısıltısı dolaşırken, gururları incinmiş insanlar yaralarına merhem sürüyorlardı. Nihayet gökten çarşaf çarşaf inen kara karşın, dumanlı zihinlerle kirlenen gece, uykuyla uyanıklık arasında bitti ve 12 Şubat 1560 günü kopacak fırtınadan habersiz olarak olanca dinginliğiyle başladı. Bayazıt beyaz bir at düşlüyordu. Göğün sonsuz maviliğinde kocaman kanatlarını yelpazeleyerek süzülen olasıya beyaz at ve elinde bulut devşiren kırbacı şakladı şaklayacak. Dışarıda kar yağıyordu. Dingin, biraz düşünceli ve emin. Yavrusu Osman'ın minicik pamuk elleri gibi yumuşacık, lekesiz. Gözyaşları dudak uçlarındaki sivilceleri sızlattı. Küçük oğlu ve kızları aklına düşmüştü. Bir İtalyan gavuru Süleyman'a ne demişti? "Senin oğullarından olmaktansa domuzlarından olmak daha iyidir. Çünkü dininiz domuz öldürmeyi yasaklamıştır." Son günlerde sulu gözlü oluşundan utanıyordu. Yatağına gömülüp avuçlarıyla yüzünü örttü. Hıçkırıklar arasında inlerken içinden mırıldanıyordu. "Oğullarımdan beni ayırma. Günahsızım. Hak bilir devletli sultanım baba." Rahlenin başına çöktü. İlham birisi zihnini gıdıklamış, gönlüne şiir yazma hevesi düşmüştü. arkasına yaslanarak yazdıklarını baştan sona dek bir kez daha okudu. Ey baştan başa aleme Sultan Süleyman'ım baba, tende canım, canımın içinde cananım baba, Bayazıt'ına kıyar mısın benim canım baba, günahsızım, hak bilir devletli sultanım baba. Peygamberlerin ilki, yani ki Adem hakkı için, hem dahi Musa ile Meryem hakkı için, kainatın sahibi ol büyük ruh hakkı için, günahsızım, hak bilir devletli sultanım baba. Tutalım ki iki elim baştan başa kanda ola, bir deyimdir söylenir, kul günah etse ne ola. Bayazıt'ın suçunu bağışla, kıyma bu kula, günahsızım, hak bilir devletli sultanım baba. 22. ayrımın sonu, sayfa 222, devamı 23. ayrımda.